Tercihim Türkiye. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Tercihim Türkiye programımız an itibariyle başladı. Programın sunucusu ben Burçak Ateş Güler, Arzu Yaman ve Murat Baran'la birlikte hazırlıyoruz bu güzel programımızı. Ve bugün ana kumanda masasında sizlere sesimizi ve sevgimizi Sefa Aktan ulaştırıyor efendim. Değerli dinleyenlerimiz, üniversitelerimizin değerli rektörlerini konuk aldığımız programımızda bizzat sayın rektörlerimizin ifadeleriyle Türkiye'deki üniversitelerimizin uluslararası öğrenci kapasiteleri, uluslararası öğrencilere sunulan imkanlar, kabul şartları ve daha pek çok sorunun yanıtını bulabileceksiniz. Aynı zamanda stüdyomuzda okumak için Türkiye'yi seçen birbirinden değerli yabancı uyruklu, aslında onlara uluslararası öğrenci demeyi tercih ediyoruz. Onları da konuk ediyoruz programımızda efendim. Böylece Türkiye'yi tercih edenlerin gözünden Türkiye'yi dinliyoruz. Bugün yine çok kıymetli konuklarım var stüdyoda. Yoldan geldiler kendileri sizlerle buluşmak için. Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Şahin efendim teşrifleriyle bizleri onurlandırdı. Sayın Rektörüm hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz.
Değerli öğrenci arkadaşlarımızı da hemen takdim etmek istiyorum sizlere değerli dinleyenlerimiz. Biraz telaffuzda zorlanacağımı düşünüyorum. Özellikle Burundi'den gelen arkadaşımız için biz yayından önce biraz çalıştık aslında ama bakalım başarabilecek miyim? Önce ben kolay olanından başlayayım isterseniz. Somali'den katılan arkadaşımız Abdüşşakur Varsame. Hoş geldin.
Hoş buldum. Çok güzel söylediniz. Teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Şimdi zor olana geçeceğim.
Kolay.
Evet, Burundi'den gelen yine çok değerli bir arkadaşımız var. Athumani, ki ona Osman derler.
Aynen.
Evet, soy ismini de söyleyeceğim inşallah.
İnşallah.
Nitakirutimana.
Maşallah, tebrik ediyoruz.
Bir solukta söyledim değil mi?
Aynen öyle.
Evet, hoş geldin sen
hoş
de.
Hoş buldum.
İyisiniz arkadaşlar.
Çok şükür.
Yolculuğunuz İyiyiz. Güzel geçti. Aynen. Ankara'ya da hoş geldiniz. Hoş Aksaray'dan. Evet sayın rektörüm, öğrenci arkadaşlarımızla konuşacağız ama ilk önce çok kıymetli bir üniversitenin başında bulunuyorsunuz. Üniversiteniz hakkında neler aktaracaksınız? Biz merak ediyoruz Aksaray Üniversitesi'ni efendim.
Evet, Aksaray Üniversitesi esasında tarihi biraz daha gerilere giden bir üniversite. 1986-87 eğitim öğretim yılında Selçuk Üniversitesi'ne bağlı bir 2 yıllık programla başlıyor hikayesi. Daha sonra 1992 yılında Niğde Üniversitesi'ne yeni adıyla Ömer Halis Demir Üniversitesi'ne bağlanıyor. 2006'da da her ile bir üniversite kuralım politikası çerçevesinde ayrı bir üniversite haline geliyor. An itibariyle yaklaşık 22 bin öğrencisi olan, bunun 1600'ü yabancı uyruklu öğrencimiz, 50 farklı ülkeden yabancı uyruklu öğrencimiz var. 12 fakültesi ve diğer birimleriyle beraber Aksaray'da yüksek öğretim hizmeti sunmaya çalışan bir üniversite. Üniversitemizin konuşlandığı yer Aksaray. Aksaray Türkiye'nin tam ortası. Hatta biz Nasrettin Hoca'ya atfen şunu da söylüyoruz. İnanmayanlar ölçüp bakabilir. Google Earth diye bir program var. Bilen, özellikle genç arkadaşlar bilir. Oraya Türkiye diye yazarsanız, zoomlayarak gelirseniz Ortaköy diye bir ilçesi var Aksaray'ın. Aksaray ile Kırşehir sınırı arasında yer alır. Tam oraya gelir. Yani biz hakikaten Türkiye'nin tam ortasıyız. Hatta Ortaköy ilçesinin adı da buradan geliyor falan diye. Ben öyle bir şeyi de ekliyorum buna.
Biraz merkezdeyiz daha, diyorsunuz.
Evet, işin merkezindeyiz. Bu bize şöyle bir avantaj da sağlıyor. Türkiye'nin ortasında olmak, Türkiye'nin her yerinden tek vesayette Aksaray'a ulaşma imkanı sağlıyor. Bu açıdan üniversitemiz Türkiye'nin bütün illerinden öğrenci alan az sayıda üniversitesinden birisidir. 81 ilden öğrencimiz var bizim. Hakkari'den de öğrencimiz var. Artvin'den de, Kırklareli'nden de var. Muğla'dan da. Türkiye'nin ortasında yer almanın dışında öğrenciler açısından özellikle barınma biliyorsunuz ciddi bir sorundur. Çok. Yüksek öğretim açısından. Aksaray'da bir barınma sorunu yok. Hatta barınma ihtiyacını karşılama anlamında KYK yurtları anlamında bir fazlalıktan da söz edebileceğimiz şehirlerden birisi. Yani gelen her öğrenci özetle bir KYK yurdunda hiç değilse barınabiliyor. İstiyorsa tabii başka alternatifler de var. Aksaray ucuz bir şehir. Yani Türkiye'nin geneline baktığımızda tarım hayvancılıkla geçinen bir şehir olduğu için büyük ölçüde sebze meyvenin de ucuz olduğu ve dolayısıyla öğrencinin çok rahatlıkla geçinebileceği şehirlerden bir tanesi. Türkiye'nin ortalaması bir nüfusa sahip, yani sosyolojik olarak baktığımızda Türkiye'nin omurgası sayabileceğimiz bir sosyoloji öğrencilerimiz orada bekliyor olacak. Bu da bir avantajdır. Bu ne demek? Bu işte aşırı uçların olmaması özellikle öğrenciler bakımından, hani bazen üniversitelerde görmeyi arzu etmediğimiz kavga, gürültü vesaire gibi şeylerin de olmaması demek. Yani daha çok eğitime odaklandığı, huzurlu bir şehirde yaşadığı ve böyle rahat bir yüksek öğretim aldığı bir süreç de demek öğrenciler bakımından. Şimdilik bunları söylemiş olayım ama tabii sorularınızı biraz daha açabiliriz ilerleyen dakikalarda.
Evet Sayın Rektörüm, çok güzel izah ettiniz. Aslında kısaca özetleyecek olursak Aksaray Üniversitesi için hem uluslararası hem de ulusal öğrencilere sunduğu imkanlar olarak aslında öğrenciler için sizin de belirttiğiniz gibi ulaşım kolaylığı çok önemli. Öyle değil mi arkadaşlar?
Şimdi onu söylemedik, özür diliyorum. Şehir zaten hani toplamda 220 bin nüfusu. Çap olarak baktığınızda 15 kilometre yani. Bir çocuk, bir öğrencimiz yani şehrin en ucunda da kalsa en fazla hani otobüste şehir içi ulaşımda 20-25 dakika, hadi bilemedim yarım saat, hani trafiğe takıldımdı falan gibi bir şey olmaz. Zaten biraz sonra konuşacağız. Başka bir sürü alternatiflerimiz de var yani.
Tabii büyük şehirlerdeki üniversitelere, yani bir İstanbul'a göre, bir Ankara'ya göre sizler için çok büyük avantaj. Kesinlikle. Öyle değil mi?
Evet.
Ulaşım kolaylığından bahsettiniz ki barınma da çok önemli. Çok önemli. Bu konuda imkanlarının da çok fazla olduğunu Sayın Rektörüm aktardı ve öğrenciler için en önemli meselelerden birisi, hele ki sizler dünyanın bir ucundan Türkiye'ye gelen annelerinin, babalarının göz bebeği, kolay değil yani, başka bir ülkeye gönderiyorlar öğrencilerini, çocuklarını. Dolayısıyla güven çok önemli.
Tabii.
Şimdi ben Sayın Rektörümün özetini yapmaya çalıştım ama sizlerden duymak istiyorum. Öncelikle Abdüşşakur'dan başlayalım. Çünkü konuşmak istiyor sanki şu anda Abdüşşakur. Ben öyle hissediyorum. Öncelikle hoş geldin.
Hoş buldum.
Türkiye'ye de iyi ki gelmişsin. Seni biraz tanıyalım. Hangi bölümde okuyorsun? Kaçıncı sınıftasın?
Benim adım Abdüşşakur Muhammed Varsami. Somali'den geliyorum. Aksaray Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim.
Bitirdin sayılır.
İnşallah. Türkiye'ye geleli 5 yıl oldu. İlk yılımı da güzel Ankara şehrinde. İlk yılımı da geçirmiştim. Dili de burada öğrenip.
Tömer'de
eğitim aldın. Aynen, Aksaray'da. TCM'i Aksaray'dan yana yaptım. Öyle gittim.
İnşaat Mühendisliği bölümü değil mi?
Aynen.
Memnun musun bölümünden? Aksaray Üniversitesi'ni tercih ettiğin için memnun musun?
Kesinlikle, kesinlikle. Aksaray'da, Aksaray Üniversitesi ve özellikle il olarak Sayın Rektörümün de belirttiği gibi öğrenci, hele bir yabancı öğrenci olunca çok rahat geçirebileceği, çok fazla zorlanmayacağı bir şehir. Çok küçük, şirin, insanları da sıcak. Hem de üniversitenin de imkanları, bize sunduğu imkanlar, bize gösterilen ilgi de çok bizim için uyum sürecin daha kolay olmasını sağladı.
Evet, şimdi 5 yıldır Türkiye'de olunca Sayın Rektörüm çok güzel Türkçe konuşuyorlar değil mi?
Teşekkürler.
Ya bir şey demiyoruz.
Yani maşallah.
İşimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz.
Bu çok önemli. Yani dili öğrenebilmek, bu konuda biz bütün programlarımızda hakikaten başarımızı bizzat görüyoruz. Burada dinleyenlerimizle de paylaşıyoruz. Sizlerin Türkçeyi bu kadar güzel öğrenmelerinde tabii ki burayla yaşadığınız uyum sürecinin etkisi vardır. Bunu konuşacağız. Ama biz bir Atumani, yani Osman'ı da biraz tanımak istiyoruz. Burundi'den geliyorsun.
Evet.
Biraz seni tanıyalım.
Benim adım Atumani Nakrutimana ama Türkiye'de ya da Türkler Nakrutimana ya da Atumani zor olduğu için
ben
Osman. Osman diyoruz yani, daha kolay olsun diye. Ve Nakrutimana soyisim Şaban kullanıyorum, yani babamın ismi. kullanıyorum. Ben Türkiye geleli 6 senedir Türkiye'deyim. Aksa Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği 2. sınıfta okumaktayım.
Sen de inşaat okuyorsun.
Evet, ben de inşaatım. ben aslında 4 senedir, yani 2014'ten beri Türkiye geldim. Türkiye'de Konya'dan okudum. Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden orada mezun oldum 2018'den. Çünkü gelirken 15-16 yaşındayken geldim Türkiye'ye. Ya işte annem beni gönderirken ağladı kendisi. Beni bırakmak istemedi ama dedi ki madem ilim için ve hele Türkiye olduğu için hadi oğlum git dedi. Ben de aksar şey ta Konya'ya kadar geldim. Elhamdülillah, çünkü Cennet herhalde biliyorsunuz. Evet. Türk Diyanet Vakfı o bize destekledi. Bizi okuttular. Ondan sonra Aksar'a geldim. Bambaşka bir ailemi buldum. Özellikle rektörümüz elhamdülillah elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bizimle ilgileniyor. Yani hiçbir, yani mesela ben Aksar'a geldiğimden tek başıma geldiydim. Arkadaşım yoktu. Babam aynen, yoktu. Aynen. Ailem yoktu. İlk haftalarda biraz zorlandım. Sonra ta rektöre kadar gittim. Sayın rektörümüzle tanıştım. O da bizimle ilgilenmeye başladı. Yani şimdiye kadar rahatız yani. Yani o olmasaydı büyük ihtimal biz de kötü şeyleri konuşabilirdik ya da düşünebilirdik. Elhamdülillah iyi ki rektörümüzle tanıştık ve iyi ki Türkiye gelmişim yani.
Annenin içi rahat mı şu anda?
Şu an annem çok rahat.
Selamlarımızı iletelim kendisine de buradan. Aynen öyle. İkinizin de ailelerine.
Teşekkür ederiz.
Şu an kamera kaydına da alınıyorsunuz aynı zamanda. Web sayfamızda paylaşacağız zaten. Aileleriniz görüntülü olarak aynen, izleyecekler sizi. Sayın dinleyenlerimiz için de hemen ben söylemek istiyorum. Efendim bugün o kadar güzel bir şekilde gelmiş ki iki arkadaşımız da şöyle ki yöresel etnik kıyafetleriyle gelmişler. Var mı hikayesi? Abdüşşakur üstündeki kıyafetin bir anlamı var mıdır? İsmi var mıdır?
Aslında... Bizim yöresel kıyafetlerimiz biraz bundan daha farklı ama bu şu an üzerinde olan bizim normal kırsalda yaşayan göçebe insanlarız. Somali ırkı normalde. Ama şehir hayatına geçtiğimizde biraz daha oradaki elbisenin modernleştirilmiş hali sayılır ve başkente giyilen bir günlük hayata giyilen elbise. Adı yok ama parçaların adları var. Mesela
birkaç parçadan
aynen,
oluşuyor.
Aynen. 3 tane parçadan oluşuyor. En üstteki
şal gibi emamet, bir şey var.
Şal ama evet. Emamet deriz. Sonra buna da aynen Türkiye'deki gibi gümlek deriz. O da şar. Bir de mauz var en altta böyle şey.
Pantolon etek gibi bir şey mi o sadece?
Yani,
etek gibi.
Şal varın şalların... ama biraz alttan geniş hali yani alttan açık hali.
Rahat bir elbise. Çok kesinlikle. Şık gözüküyorsun gerçekten. Peki Osman, senin de renkler çok güzel. Bunun var mı bir anlamı?
Bu elbise anlamı yok. Sadece Afrika genelinde herhangi bir ülkede giyinen bir elbisedir. Çok yaygın. Ve nereye giderseniz gidin bu elbise görürsünüz yani.
Yanlarınızda da getirdiniz değil mi Türkiye'ye?
Evet,
bunu
zaten getiriyoruz.
Çok güzel. Görsel olarak da renk kattınız stüdyomuzda. Evet, sizle sohbet etmeye devam etmek istiyorum ama Sayın Rektörümün anlatacağı şeyleri de çok merak ediyoruz. Çünkü çok önemli bir üniversiteyi konuk ediyoruz. Bu arada radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için hemen tekrar hatırlatmak istiyorum. Efendim Tercihin Türkiye programını dinliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan tüm dünyaya sesleniyoruz. Ve bugün yine çok kıymetli konuklarımız var. Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Şahin stüdyomuzda ve iki kıymetli öğrenci arkadaşımız var. Abdüşşakur Somali'den ve Osman Burundi'den katılıyorlar. Evet Sayın Rektörüm, tekrar sözü size vermek istiyorum. Uluslararası öğrencilerimizin seçtiği bölümlerle ilgili konuşmak istiyorum. İnşaat mühendisliğini okuyor iki arkadaşımız da.
İki arkadaşımız inşaat okuyor ama yabancı uluslararası öğrencilerimizin yoğun olarak tercih ettiği bölümler kabaca şöyle ifade edilebilir. Bize göre hani değerini yitirmiş gibi gözüken bazı bölümler farklı ülkeler için çok daha anlamlı gözükebiliyor. Mesela Türkiye'de jeoloji mühendisliği yani büyük ölçüde değerini yitirmiş gibi gözüküyor. Yani en azından tercihlerde çok tercih edilmiyor öyle diyelim. Bazı bölümler kapanmasına rağmen bizde mesela yabancı uyruklu öğrencilerin inşaat, endüstri mühendisliği, jeoloji mühendisliği, sınıf öğretmenliği, eğitim, her yerde eğitim, turizm işletmeciliği. Mesela Türkiye'de bir miktar öğrencilerin tercihlerinde azalma olmasına rağmen dışarıdan gelen öğrencilerimizde aynı şey geçerli değil. Hemşirelik, yine sağlık, her yerde sağlık. Dolayısıyla buralarda biraz daha yoğunlaşma var ama ana hatlarıyla baktığımızda bu 1600'e yakın, 1500 küsur öğrencimizin dağılımları bütün fakültelere dağılmış durumda. Yani tek tek de olsa her bölümde var ama biraz yoğunluk bu saydığım bölümlerde. Harita söylemeyi unuttum. Harita, makine yine. Mühendislik biraz daha
ön planda gibi.
Ön plana, işte. Fakülteler içerisinde mühendislik biraz öne çıkıyor gibi gözüküyor. Ama her bölümden var. Yani siyasette mesela, siyaset, iktisat, işletme falan. Ama sayıca biraz daha mühendisliğe göre biraz daha az.
50 farklı ülkeden öğrencimiz, evet, olduğunu söylediniz. Evet. Şimdi arkadaşlarımız Somali ve Burundi'den katılıyorlar. Evet. Onun dışında
şöyle,
hangi ülkeler ağırlıklı olarak?
Yani bir genel coğrafyayı ifade etmiş olalım. Bizim ağırlıklı olarak öğrenci aldığımız coğrafya Afrika kıtası. Orta Doğu'nun bütün ülkeleri aşağı yukarı, Asya kıtasının daha çok bize yakın kısımları, bölgeleri diyebileceğimiz kısımlar ve biraz da son iki senedir de Balkanlardan öğrenci almaya başladık. Şöyle bir yol izliyoruz. Biz yani tek bir ülkeye yoğunlaşmak yerine, yani bir ülkeden 1600 öğrenci almak yerine daha fazla ülkeden biraz daha dengeli dağıtarak öğrenci kontenjanlarına gitmeye çalışıyoruz. İşte ne var? Hani aklıma gelenleri saymış olayım ama bunun dışında da tabii ülkeler var. İşte Somali var, Burundi var, Burkina Faso var. İşte Yemen var, Irak var, işte Azerbaycan var, Türkmenistan, Komor Adaları'na kadar var. Yani şimdi
çok çeşitli bir öğrenci potansiyeli var.
İşte Myanmar'dan var, işte Afganistan var, Pakistan var, Mısır var. Yani bunların her birisinin dağılımları tabii birbirinden farklı. Bir ülkeden bir öğrenci gelince o ülkeye bir daha yüklenmiyoruz. Onu açık açık söyleyelim. Çünkü o bir öğrencinin mutluluğu, huzuru, burada yaşadığı güzel tecrübeler mutlaka oraya yansıyor. 2 oluyor, sonra 3 oluyor, bakıyorsun 5 oluyor, 8 oluyor. Oraya ayrıca bir enerji sarf etmek yerine yeni bir ülkeye yönelmiş oluyoruz. Yani her sene listemize yeni ülkeler ekleniyor. Bir bizim için çok kıymetli. Yani rakamın ötesinde bir şey. O bir arkadaşımız zaten o ülkenin kaderiyle ilgili de ümit ediyoruz ki ileride güzel işler yaparak o ülkenin coğrafyasına güzel katkılar da sunacak diye bekliyoruz.
Sayın Rektörüm, özellikle şunu belirtmek istiyorum. İfadelerinizden ben de çok memnuniyet duydum. Üniversiteniz olarak çok güzel bir yol belirlemişsiniz. Hı. Yani uluslararasılaşma anlamında her ülkeye ulaşabilmek. Çünkü bu arkadaşlarımızın burada üstlendiği görevler var. Hem bizim ülkemizin tanıtım açısından hem kendi ülkenizin bizimle teması açısından sizler çok önemli bir misyona sahipsiniz. Ne güzel, sizin üniversiteniz aracılığıyla da pek çok ülkeye ulaşabiliyorsunuz ki sohbetimizin başında değerli öğrenci arkadaşlarım Sayın Rektörümün kendileriyle olan iletişiminden memnuniyetlerini özellikle ifade ederek başladılar. Efendim, bu çok kıymetli bir şey. Yani Aksaray Üniversitesi'ni bir aile olarak görüyor arkadaşlarımız.
Bir de şöyle bir hedefimiz var. Bu hedefi geçeceğiz gibi gözüküyor. Benim ikinci dönemim rektörlükte. 5. senemiz bu sene. Göreve geldiğimizde en az demiştik toplam öğrenci sayımızın %10'unu yabancı uyruklu öğrenci ile bir şekilde tamamlayabiliriz şeklinde yola çıkmıştık. Şu an %7 oranımız, yani en az %10'u geçeriz gibi gözüküyor. Şu an 2200 olduğumuzda zaten bu hedefi tutturmuş oluyoruz. 3 senemiz daha var. Ama böyle %20'lere yaklaştırabilirsek de ne güzel olur diyoruz. Toplam ülke çeşitliliği hedefini de 72 millet tabiri var biliyorsunuz bizim kültürümüzde.
Evet.
72 millet diye koymuştuk. Şimdi Aksaray'ın plakası da 68. Aksaraylılar ya 68 olsa olmaz mı filan dediler. Ya biraz 4 aşağı düşmüş oluyoruz ama olsun dedik. Şimdi hedefimiz en az %10 toplam kontenjanın sayının %10'unu geçmek. Ülke çeşitliliği bakımından da 8. seneye ulaştığımızda %68 ülkeye erişebilirsek ne mutlu bize diyeceğiz yani.
İnşallah. Hiç şüphe
ulaşabiliriz yok. Gibi gözüküyor şu an. Hani çok uzak bir hedef değil. Yani.
Evet, zaten %7'lik bir kısmını evet. Tamamlamışsınız.
Bu arada şunu da belirtirsek daha anlamlı olur. Türkiye'de şu an yabancı uyruklu öğrenci oranı %2 küsür. Yani toplam yüksek öğretimde yani buna ODTÜ, Boğaziçi vesaire gibi diğer üniversitelerin de şeylerini dahil edin yabancı uyruklu öğrencilerini. Yani biz Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz evet. Zaten ama biz kendi koyduğumuz hedefe ulaşalım istiyoruz. Türkiye bunu destekliyor, Cumhurbaşkanlığı destekliyor, YÖK destekliyor. Özellikle 2015'ten itibaren bu aynı zamanda bir devlet politikası. Onun için bunun şeylerini hani topluma ve hem kendi ülkemize hem buraya gelen öğrencilerimize yararlarını saymaya gerek yok. Yani biz her vesileyle vurguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 36 farklı ülkede şehitliği olan, dolayısıyla gölgesi kendi sınırlarının ötesine düşen bir ülke. Bizim vefa borcumuz var diye de bakıyoruz. Yani biz bunu bir anlamda sahip olduğumuz imkanların bir zekatı gibi de bir sorumluluk duygusuyla yaptığımızı düşünüyoruz. Onun için yani aile ifadesi doğru. Yani biz gelen misafirlerimiz hiçbir zaman diğer öğrencilerimizden veya sahip olduğumuz imkanlardan ayrı düşünmedik. Bizim kültürümüz zaten böyle, iyi ki de böyle yani.
Evet, biz kucaklamayı severiz toplum olarak. Şimdi biraz uyum sürecinden laf oraya doğru gitmişken hemen bahsedelim istiyorum. Abdüşşakur'dan başlayalım. Abdüşşakur, uyum sürecinde sen neler yaşadın? Ne gibi zorlukların olduğu ya da nasıl kolaylıklarla karşılaştın? Ön yargıların var mıydı?
Aslında buraya gelmeden önce benim Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye ile ilgili bayağı bir araştırma yaparak gelmiştim. Aklımda böyle iç savaş yaşayan bir ülkenin bir genci olarak lisedeyken böyle savaş ikinci ve birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra böyle devlet otoritesi biraz çöküp şey olan ama hızlı bir şekilde medeni ülkelere ulaşan ülkeleri böyle araştırıyordum. Aralarında Türkiye, Japonya, Almanya ama Türkiye özellikle ve Türkiye'nin o zamanlarda benim lise yıllarımda Somali'ye ciddi bir yardım kampanyaları başlatması. Sonra
hala
da devam ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanı o zaman da 2011'de başbakanken Somali'ye gelen iç savaştan 97'den 2011'e kadar o Somali'ye ayak basan ilk devlet adamı olarak tarihimize geçti ve oradan doğan enerjiyle buraya geldim. Aslında beklentilerim hiç kötü değildi ve iyi ki de kötü olmadı. Çünkü ön yargılı davranmamaya yol açtı bu. Buraya geldiğimde de insanlar beklediğimden daha iyiymiş yani.
Sıcak karşıladılar.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani sıcakkanlı olduklarını duydum. Buraya gelen insanlarla da olan aramızda olan muhabbetlerden de duydum ama bu kadar olacağını hiç tahmin etmiyordum. İlk geldim Ankara'dan indim. Hatta benim uçağım ülkemden geldiğimde Ankara'ya indim. Ankara'da bir yılımı geçirdim. Dili de burada okudum. Sağ olsunlar Ankara Üniversitesi'nin Tömer'inde dili okudum. Harika hocalarım vardı. Dili de
var. Evet, kendinde konuk aldık programımızda. Aynen öyle.
Ve orada gördüğümüz eğitim sayesinde buralara geldik. Uyum süreci o kadar zor değildi aslında. İlk iki haftası zordu. Hatta bir aralar ülkeme geri dönmeye karar vermiştim. Çünkü eğitimin biraz farklılığı ve hava şartlar mıydı şunlar. Bunların hepsi bana zor geldi ilk başta.
Tabii biraz... Ankara'nın ayazı da meşhurdur.
Kesinlikle.
Abdüşşakur şaşırmışsındır. Kar var mıydı o sene? Şiddetli kar var mıydı?
Eylül'de geldim aslında ama karı da ilk Ankara'da gördüm. Ve sağ olsun benim bir hocam vardı Tömer'de. Handan Benhur diye bir hocam vardı. Hiç unutmam bunu.
Selam olsun.
Annem gibi davranıp bana tavsiyede bulunup sakinleşmeme sebep oldu. Ve ondan sonra hiç yani uyum sürecinde insanların zaten sıcakkanlılığı ve kucaklaması dediğiniz gibi, kullandığınız ifade gibi bizim işimize kolaylaştık diye.
Ülkene dönmeyi düşünüyor musun lisans bittikten sonra, yoksa yüksek lisans doktora programına da devam etmek gibi?
Yüksek lisansa devam etmeyi düşünüyorum ama olmasa ülkeme dönüp buradan öğrendiklerimizi oraya da aktarmayı düşünüyorum inşallah.
Bizleri de oralarda temsil edeceksin. Kesinlikle. İnşallah.
Kesinlikle, o bizim görevimiz.
Evet Osman, senin uyum sürecini aslında biraz dinledik hikayeni. Evet. Annenin seni buraya ne kadar zor yolladığını ama sonrasında ne kadar güzel bir uyum yakaladığından bahsettin bizlere. Evet. Peki sen inşaat mühendisliği lisans öğrenimini bitirdikten sonra, ki 15 yaşında Türkiye'ye gelen biri olarak. Evet. Dönmeyi düşünüyor musun ülkene?
Tabii ki düşünüyorum. Çünkü işte 2014'te geri dönersek şöyle bir şey vardı. Ben buraya geldikten sonra aslında Aduşko kardeşim dediği gibi, İşte ben de dönmek istedim ama Türkçe öğretmen vardı. Kendisi Ulvi Kubilay Dündar ve büyük Mehmet Kalkat. Şimdi bu hocaları asla unutmayacağım. Çünkü onlar bizimle ilgilendi. Babamız gibi davrandılar. Ne bir şey, Osman ağlama, bu geçici bir şeyler falan gidecek dedi. Yine de tam oturdum çünkü hiç Türkçemiz yoktu. Yani öğrenmeye başlayınca merhaba falan demeye ağladık. Biz dedik ki nasıl bu ülkeye geldik, biz nasıl yaşayacağız? Ama elhamdülillah bu dediğim hocalar da her zaman Allah onlardan razı olsun. Ve her gittiğimiz yerde onlara dua ediyoruz. Çünkü bizimle ilgilendiler, bayağı fazlasıyla ilgilendiler. O 4 senedir, çünkü ben zaten TÖME'de okumadım. Ben lisedeyken 3 ay falan Türkçe veriyorlar. İkinci döneme başlamaz hemen matematik, fizik, kimya, şu ağırlıklı dersler vermeye başlıyorlar. O zamanlarda yine de biz dedik ki ne halimize girdik. Ama elhamdülillah hocalar yani dediğimiz gibi çok yani sıcakkanlı, misafirperverlik bizimle ilgilendiler. Elhamdülillah, Allah onlardan razı olsun. Sonra işte 4 sene boyunca bitirdim o lisemi, Aksaray'a geldim. Ben yüksek yani lisansını bitirdikten sonra yüksek lisans yapmayı düşünüyorum.
İnşallah. Niye?
Çünkü Türkiye'de biz tam olarak Türkiye'ye geldik. Çok insanlar buraya gelmek istiyorlar ama imkan olmadığı için gelemiyorlar. Çünkü bize soruyorlar bu Türkiye nasıl bir ülke? Söylüyoruz gerçekleri. Bazen diyorlar ki savaş var diyorlar. Biz de savaş yok diyoruz. Ya oraya nasıl gelebiliriz imkan olmadığı için? Biz diyoruz ki Türkiye'de bir kurum var. YTB herde hepimiz biliyoruz.
Evet.
YTB başvur ya da Diyanet'e başvur. Kazanabiliyorsan bu sonu gelebilirsin. Burada eğitimi devam ettirebilirsin diyoruz. Onlar da gelmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Çünkü amacımız nedir? Türkiye'de alacağımız kaliteli bir eğitim ülkemize döndüğümüz zaman oraya aktarmaktır. Aktarmaktır. Çünkü biliyorsunuz rahmetli Malcolm X bir sözü vardı, söylemişti. Dedi ki bütün uyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter diyorlar.
Evet.
Şimdi Cumhurbaşkanımız elhamdülillah bizim kıtamıza geliyor. Bizim ülkemize hala gelmedi de ama ülkeye, Afrika'ya gidiyorlar bazı ülkelerde. Oradaki cumhurbaşkanlarımızı ve oradaki vatandaşlarımızı uyandırıyor. Niye? Bir uyanın diyor. Çünkü bu dünya artık bu başka bir dünyaya geldik. Sadece uyanmak yani uyumak değil. Bir gelin, biz imkanlarımızı size sunarız. Karşılıksız biliyorsunuz herhalde hepimiz görüyoruz. Yani Türkiye yardım ediyor her ülke, herhangi bir ülkede özellikle Müslümanlara yardım ediyor. Diyor ki uyanın diyor. Niye? Bu birlik mesela burada mesela ben gelmeseydim Türkiye'ye Somali kardeşimle taşmış olmazdım yani.
Biz de tanışmayacaktık değil mi?
Aynen öyle ama biz geldik. Bu ne demek? Bir birlik ileride evet. Herhalde çok 10 önemli. Sene olabilir ya da çok 20 önemli. Seneden sonra olabilir. Birlik. Abdüşükür sen neredesin? Somali'deyim, ben de Burundi'deyim. Hangi görev yapıyorsun falan birbirimize sorabiliriz. Mesela biz lisedeyken 65 ülkeden mezun olduk. Ve bu kardeşimizin hala bağımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Niye? İleride çok önemli bir şeyler var.
Tabii.
Özellikle Cumhurbaşkanımız bu yapmış olduğu projeyi ve bu projeyi devam ettiren Türk vatandaşlarımızı buradan selamımızı iletiyoruz. Ve bunu şunu diyebiliriz, kesmesinler ve bıkmasınlar insanlara yardım etmekten. Çünkü ileride çok şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü evet. Türkiye'de başlıyor bu şey.
Kim bilir yarın sizleri nerelerde göreceğiz. Sayın Rektörüm, ben çok duygulandım dinlerken Osman'ı. Gururlandım da bir yandan. Yani ülkem adına gerçekten çok büyük bir gurur bu söyledikleriniz. Bunları kimseye zorla söyletemezsiniz kıymetli tabii dinleyenler. Ki. Yani canı gönülden konuşuyorlar. Ve daha güzel bir dünya için... İyi ki bugün bu arkadaşlarımız Türkiye'deler. Çünkü Sayın Rektörüm, yurt dışında maalesef Osman'ın da belirttiği gibi işte orada iç savaş var gibi pek çok ön yargılı yaklaşım var. Biz yanlış anlatılıyoruz. Yani birileri tarafından yanlış bir Türkiye imajı yaratılıyor. Siz ne diyeceksiniz?
Şimdi bu aslında sadece dışarıdan pompalanan bir ön yargı değil. İçeride de bazen. Yani kendi ülkesiyle, kendi ülkesinin yapıp ettikleriyle arası açık olan, yani böyle tuhaf tipler her zaman olur. Geçmişte vardı, bugün var, yarın da olacak. Biz de mesela rektör sıfatımızda yapıp ettiğimiz her işin takdir edilmediğini biliyoruz. Ama benim kişisel, yani bu tarz insanlarla veya bu tarz akımlarla mücadele yöntemim daha fazla çalışmaktır yani. İnadına daha çok çalışmak. Onun için yani bu dünya kuruldu kurulalı bu tarz insanlar hep olmuş. Yani olmasın desek hani bir temenni olarak güzel bir şey ama yani kötülüklerin olmadığı bir dünya güzel bir dünya olurdu. Ama bunlar hep var. Muhtemelen ileriki yıllarda da olacak. Onun için buralara çok enerjimizi şey yapmadan yani
yılmadan
o şöyle
çalışmak.
Diyordu bu böyle evet. diyordu filandan ziyade... Biz ne yapıyoruz kısmına odaklanmak bana daha anlamlı gelir. Çünkü kafayı oraya vermeye başladığın zaman ciddi bir meşguliyete dönüşüyor. Tabii ki onlarla bir mücadele yöntemi benimsenecek. Özellikle hani sosyal medya başta olmak üzere hani hazırlıklı olacaksın. Onları göz ardı etmeyeceksin ama asıl enerjimizi işe vermek lazım. Yani daha çok iş yaparak. Çünkü karşı tarafı veya hani bu tarz insanları ofsaytta bırakmanın en kestirme yolu ne yapıp ettiğini göstermektir. Yani.
Bugün buradaki yayınımızda evet. aslında bu anlamda evet. çok önemli bir mesaj. Yani evet. sizlerin katılımıyla evet. biz aslında tüm dünyaya bu mesajı veriyoruz.
Yani bizim sadece Aksaray'da böyle olmadığını da biliyorum. Hı. Pek çok rektör arkadaşımızla da bunları konuşuyoruz. Türkiye'de hakikaten şu an yani farklı ülkelerden gelen böyle mucizevi hikayeler var ya. Onun için hani bu hikayeleri yani biz sosyal medyada bunu işte şu kadar tweet atarak bu kadar bilmem ne yaparak tersine çeviremeyebiliriz ama ne olacak? Mesela bu sevgili kardeşim gidecek. Ben hani bir çok kıymetli dedim ya yani bir hakikaten bir insan hayatı içinde çok kıymetli, bir toplum içinde çok kıymetli. Aslında bir ülkenin kaderini de bazen bir değiştiriyor. Bir lider çıkıyor mesela alıp evet, götürüyor evet. ülkeyi. Aynısı bu gençler için de olacak. Buna inandığımız için samimi bir şekilde gayret gösteriyor zaten. Yani bir arkadaşımız kendi ülkesine dönecek. Belki 100 tane genç burada okuyacak ama bir tanesi ona liderlik yapacak, önderlik yapacak ve o ülkeyi alıp götürecek. Yani çok söyleyip ortaya hiçbir şey çıkarmamak yerine yani işte az konuşup çok iş yaparak ilerlemek galiba en etkili strateji. Yani şimdi Türkiye mevcutta da biliyorsunuz bir sürecin içinde şu an. Burada da aynı şey geçerli. Hani binlerce böyle yalan yanlış şeyle mücadele ediyorsunuz. Ama doğru bildiğiniz işleri yapmaya devam edeceksiniz. Ben hayatın sırrını biraz böyle buldum ya. Yani.
Çok doğru.
Öbür türlü çünkü kafayı çok takıyorsunuz, takarsınız.
Üretmenize yani, engel tabii, oluyor değil mi?
Evet.
Evet. Evet Sayın Rektörüm, çok güzel akan bir programımız var ama kıymetli öğrenci arkadaşlarım galiba sizin de seveceğinizi düşünerek bizler için küçük bir performans evet. yapacaklar. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yoldayım'ı siz çok sever misiniz? Öyle söylediler arkadaşlar.
Ben çok seviyorum da benim bana şöyle denilmişti sizden arayan arkadaş. Kendi yöresel türkülerinden söyleyen iki tane öğrenci olursa daha iyi olabilir. Hani biraz da programa renk katmış olurlar falan demişti. Bu benim yani uzun ince bir yol. Ben sürekli seyahati severim bu arada. Yolda çokça söylediğim, yani sosyal medyada paylaştığım tek türkü bu yani.
Onlar da tercihlerini sizden yana kullanmışlar efendim. Evet, o
aşık,
zaman
Aşık Veysel bizim yani temel değerlerimizden bir tanesi. Evet. Hayatı özetlemiş yani.
Kültürümüzün bir parçası.
Türküsüyle bunu özetlemiş. Uzun ince bir yolda hayatımızı özetlemiş.
Dinleyelim mi Sayın Rektörüm? Evet. Pırıl pırıl iki öğrenci arkadaşımızın yorumlarıyla çok merak ediyoruz.
Ben de merak ediyorum şimdi.
Sözü o zaman size bırakıyoruz.
Hocam bir başlasın.
Yok. Sizi dinleyeceğiz bu sefer. Tamam. Bizimkiler sosyal medyada var zaten.
Tamam. Bir, iki, iki, üç. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Vay. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Aşık Veysel bu arada çok sevdiğim bir ozan, hem de bir hayat felsefesi olan bir insan. Geçen bir röportajını izledim ve röportajda şöyle bir şey, böyle bir ifade hayatımda böyle şey yaratan, yani böyle etkisi olan bir ifade kullandı. Ben vefat ettiğimde benim mezar taşım olmasın, mezarımdan ot çıksın, hayvan yesin, insan faydalansın diye bir harika bir etkileyici bir sözü vardı. Allah rahmet eylesin.
İşte kültürlerin şimdi, temasını görüyorsunuz Sayın Rektör.
Öncelikle benden daha iyi söylerler.
Estağfurullah.
Estağfurullah. Siz evet, estağfurullah.
Şimdi geçen sene, yani geçen sene dediğimiz hani 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenindeyiz. Ben daha önce bunu kendi halimde hani yolda giderken falan söylerim. Bazen de paylaşırım. Şimdi mezuniyet törenlerinde biliyorsunuz aşağıdan yukarıya başlar hani şey olarak hani protokol, evet. Herkes işte başarılar diler, söylenecek her şey söylendi bana gelene kadar. Biz de ne yapsak mezuniyet töreninde söyledim ben bunu.
Öyle mi?
Aslında iki kıtası yani bir mezun öğrenciye söylenecek her şeyi söylüyor. İki kapılı bir handayız, işte geldik ve gidiyoruz. İşte bu iki hanın, iki kapılı hanın arasını nasıl dolduracağımız çok önemli. Onun için hani gençlere de çok teşekkür ediyorum. Yani türkü söylemek o bir ozanımıza ait bir şey biliyorsunuz. Evet. Onlardan diyor çekinmeyin, zarar gelmez size. Türkü bizim hayatımızın özetidir. Yani sadece Aşık Veysel değil, diğer ozanlarımız da çok kıymetli bizim için. Biz öğrencilerimizin üç ayak üzerine yetişmesini önemsiyoruz. Bunun bir ayağı da kültür ve sanat ayağı. Her öğrencimizin en az bir sanat dalıyla ilgili olmasını önemsiyoruz. Bununla ilgili de epey bir gayretimiz var. Ama bu illa türkü olması gerekmez. Şarkı olabilir, bir enstrüman çalmasını tabii önemsiyoruz. Bu arada ben neyi üflüyorum, hani gençlere de örnek olsun diye. Hem
çok yönlü bir rektörünüz var. Çok şanslısınız.
Ama illa ney üflemesi gerekmez. Gitar da çalabilir. İşte saz, evet, da çalabilir. Ama mutlaka bir şey yapsınlar. Çünkü o iş derinliğini artıran bir şey. Yani nezaket, zarafet, estetik, saygı, sevgi gibi değerlerin gelişmesi için o iş derinliği önemli.
Evet, çok güzel bir yayın oldu ama gerçekten süremizin sonuna geldik. Ben son sözü rektörüme bırakmak istiyorum ama kısaca bir cümleyle şu an Türkiye'yi tercih etmek isteyen öğrenci arkadaşlara ne söylersiniz Abdüşşakur?
hiç düşünmeden gelin.
Osman.
Gerçekten bir gelsinler, bizimle tanışsınlar. Burada kalite bir eğitim aldıktan sonra memleketimize döndüğümüz zaman iş birliği yapalım diye diyorum. Bir gelsinler yani.
Sayın Rektörüm, son sözü size bırakmak isterim.
Evet, üniversitemiz az önce de ifade ettik. Anadolu'nun ortasında, coğrafyası güzel, insanı güzel bir yerde konuşlanmış durumda. Üniversiteye geldikten sonra da bir öğrencinin erişmek isteyebileceği her şey elinin altında. Üniversite düz bir araziye oturuyor. Bisikletli ulaşım var. Onu söylemeyi unuttuk az önce. Ulaşım dediniz ya. Evet. Kampüs içerisinde 8 farklı yerde istasyon var. Öğrenci istediği yere, istediği şekilde gidiyor. Bedava gidebiliyor. Dolayısıyla çevreci, dünyanın çevreci üniversitede en çevreci üniversiteler sıralamasında 4. sıradayız. Türkiye'de, Türkiye üniversiteleri içerisinde. Zor bir coğrafyada ağaçlandırma yapmaya çalışıyoruz. Yani inanılmaz bir şeyi başarmaya çalışıyoruz aslında. Tuzlu su havzası orası. Yetiştirdiğimiz bütün ağaçların altı, 1-1,5 metre altı tuzlu su. Onun hikayesini başka bir vesileyle konuşuruz. Ama 20 bin ağaç diktik böyle zor bir coğrafyaya. Ben Giresunluyum aslında. Hani Trabzon'da, Giresun'da, Rize'de ağaç dikmek kolaydır ama tuzlu suyun bulunduğu havzada ağaç dikmek zordur. Ama en önemlisi kendi sınırlarımızın dışındaki gençlerin gönüllerine girebilmektir. Gönül sadece Türkçe'de olan bir kelime. Bu arada onu ifade edelim. Kalp değil. Kalbe girmek kolay da kalbe operasyon falan yapıyor kalp damar cerrahları.
Ve şöyle bir şey eklemek istiyorum.
Gönül başka bir şey.
Evet,
İngilizce'de karşılığı yok mesela.
Gönül kelimesi öyle bir kelime ki hani önüne hangi sıfatı koyarsanız koyun mesela alçak gönül.
Evet.
Yani hiçbir zaman kötü bir yere varmayan bir kelime. Böyle de noktalamış olalım.
Onun
sağ olun
için
efendim.
Gönüllere girebildiğimiz bir süreç olur bizim için bu rektörlük süreci. Hepimiz Aşık Veysel'in dediği gibi iki handa, iki kapılı handa ilerliyoruz. Ümit ediyoruz ki erkek dünyada da güleriz.
İnşallah. Duamız bu olsun. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün çok özel bir üniversiteyi yine konuk ettik. Çok değerli bir rektörümüz vardı programımızda. Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Şahin ve konuk öğrenci arkadaşlarımız Somali'den Abdüşşakur Varsame ve Atumani yani Osman Nitakiritumina Mana. Bu sefer söyleyemedim ya. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Haftaya Salı günü bizler Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Tercihiniz Türkiye olsun. Tercihim Türkiye.